Ayrım 14, sayfa 160, bölüm 11 Saklambaç. Mehmet Ali bir anda sevgilisiyle buluşması için Lozan'a uğurlamadan önce İstanbul'da tanık olduğu bir sahneye aktarmakta yarar var. Çünkü bu sahne istikballerini etkileyecek kadar önemli. Takvimler 1969'a dönerken Mehmet Ali Milyet'teki tırmanışına hız vermişti. Bir yıl içinde mesleğinde sınıf atlamıştı. İstanbul'a gelen yabancı artistlerden demeç koparmaya çalışan o yırtık Beyoğlu muhabir gitmiş, savaş bölgelerinde haber kovalayan, uluslararası zirvelerde Türkiye ve dünya liderleriyle görüşüp manşetlik haber çıkartan bir Yaman gazeteci gelmişti. Önemli toplantılara davet ediliyor, son derece şık giyiniyor, geceleri İstanbul'un sosyetik mekanlarında görünüyordu. İşte böyle gecelerden bir gece İstanbul'un sosyetik barlarından birinde patronu Ercüment Karacan'la karşılaştı. Dikkatli bakınca yanındaki sarışın genç kadını bir yerden tanıdığını fark etmişti. Yanılmamıştı, dönemin gözde popüler simalarından Semir Anis Pekkan'dı bu. Karacan kendi muhabirine ve üstelik kızının erkek arkadaşına yakalandığını fark edince Mehmet Ali'yi kenara çekti. "Bak delikanlı," dedi. "Sen artık yetişkin bir genç insansın. Burada gördüklerin sende kalır, değil mi?" Şaşırdı bir an. "Tabii kalır," diyebildi. Resim. Ercüment Karacan ve Semiramis Pekkan yan yana bir fotoğrafta görünüyor. Ama bu sırrı çok saklayamadı. Lozan'da Cemre ile buluştuğunda Semiramis olayını anlattı. Cemre olup biteni ilk kez orada ondan duydu. Şaşırdı. Babasından gelen mektuplardaki tuhaflığın nedenini o zaman anladı. "Bana yeni bir şey oldu kızım," diyordu Ercüment Karaca mektubunda. "Bu yaşta insan değişir mi acep?" diye soruyordu. "Hayatımda beni hakiki manada seven biri olsa," diye yakarıyordu. "Zaman zaman cemiyet kurallarına o kadar aykırı görüşlerim oluyor ki," diye yakınıyordu. Yeni sevgilisi kendinden 30 yaş küçüktü. Mektubunda bahsettiği kendisini hakiki manada seven birinin Semiramis Pekkan olduğuna inanıyordu Ercüment Karaca. Eşinden ayrılmak, onunla yaşamak istiyordu. Ancak Cemre'nin annesi bu yasak ilişkiye göz yummuyor, kendisine güvence verilmediği sürece de boşanmaya yanaşmıyordu. Bu skandal yurt dışındaki eğitimini aksamasın diye Cemre'den saklanmıştı. Şimdi Birand'ın anlattıklarından İstanbul'un bu söylentiyle çalkalandığını öğreniyor, evdeki durumun ciddiyetini, annesinin neler çektiğini kavruyordu. Mehmet Ali tam 9 gün geçirdi Cemre ile. Ona olan hayranlığı, sevgisi perçinlendi. Bunun sıradan bir flört olmadığını hissetmeye başladı ama bu ilişkiyi ikisi de gizlemek zorundaydı. Ailelerinden de, arkadaşlarından da, gazetelerinden de. Genç muhabirle patronun kızının münasebeti pek yakışıksız dedikodulara yol açacak ve zaten dağılma sancıları yaşayan Karacan ailesinin tepkisiyle karşılaşacak çünkü. Bir an hem Cemre'den hem işinden olacaktı. O yüzden hayatının unutulmaz 9 günlüğü gizledi herkesten. Dönüşünde de ateşli sevda mektupları yazmayı sürdürdü. Ama artık 30'una yaklaşan bir adam olarak bu saklanmaç oyunundan, bu alem ne der kuşkusundan sıkılmaya başlamıştı. Bu sıkkınlık da mektuplarına yansıyordu. Yolun sonunda ya Cemre ya Milliyet dayatması varsa cevabı hazırdı. Cemre. 23 Nisan 1969 Çarşamba, Erenköy, saat 02.30. "Hayatım, biraz önce gazeteden geldim ve hayret nidalar arasında mektubunu buldum. Sıhhatinin yerinde olduğunu ve susmanın gerekçesini öğrenip biraz rahatladım." "Bunları tahmin ediyorum Cemroş. Annenin sana bu baskıları yapacağını çok iyi biliyordum üstelik." "Haklıdır, yerden göğe kadar haklıdır. Evindeki huzursuzluğu ve hatta evlilik ilişkilerine bile tesir edebilecek bir duruma senin karşına çıkıp aferin kızım diyemezdim. Ercüment'in neden itiraz edeceğini de çok iyi biliyorsun. Senin karşısına da bir takım adamlar gelse ve Mehmet Ali sizin damadınız olmaya çalışıyor dese senin de sinirin gelir ve kızarsın. Ama sen de onun gibi işin derinine inip gerçeği araştırmaya kalkmazsın. Zira sen o müessesenin içinde bir kralsındır. Ama o müesseseden dışarı çıkıp başka birine gittiğin zaman renklerin değiştiğini de görebilirsin. Bu çok normal bir şeydir ama ben yine Milliyet'te çalışan Vehbi Koç'un yeğeni olmuş olsaydım meseleye aynı açıdan bakılmazdı. Bunu da bilmek gerekir. Yine de haklı olurlardı. Kendi açılarından emin ol, haklı olurlardı. Şimdi haklı oldukları gibi. Annenin dedikleri de haklı. Mehmet Ali Hürriyet'te çalışsaydı başka olurdu. Doğru Cemoş, doğru. Bizim hissettiklerimiz, düşündüklerimiz onlara çok yabancı, çok garip. Cemre, ben seni seviyorum ve ne olursa olsun yine de seveceğim. Ercüment Karacan ne derse desin, ne yaparsa yapsın, ben seni seveceğim kızım. Ben ki bu kış sadece seni düşünerek, seni bir an dahi unutmayarak, seninle yaşayarak, seni yudumlayarak geçirdim günlerimi. Bundan sonra benim sevgim ölmez, öldürülemez. Sadece küllenir ve kalır. Üstelik bunun sadece sevgi olmadığını ve sana karşı duyduğum saygıyı da bilirsin. Bir yerde sevginden çok daha kuvvetlidir. Cemre kızım, ben buraya kadar geldikten sonra senin sevgini satmam. Bunu bil. Eğer gerekirse Milliyet'ten çıkarım Cemre. Çok rica ederim, bana cevabında sakın böyle şeyler yapmaya kalkma filan gibi laflar yazma. Zira hoşuma gitmiyor. Zira yazdıklarımı yapabileceksem kelime haline getiririm. Bunu bir fantazi veya fedakarlık olarak almamanı özellikle tavsiye ederim. Küçük aklın içine şunu iyice yerleştir ki sen benim için Milliyet'ten çok daha önemlisin. Zira sen benim mutluluğumun anahtarını taşıyorsun. Zaten Milliyet'teki günlerim sayılıdır. O da başka hikaye. Attığım adımlarda daima ilerisini düşünürüm. İleride acaba bu yaptığım hareket için kendi kendime ne diyeceğim derim. Seninle bir hafta daha beraber olmamı, Milliyet'ten çıkışımı sağlayacağını anladığım gün istifamı veririm. Senin bundan haberin bile olmaz. Zira o bir hafta benim mutlu günlerime eklenecek bir haftadır ve bunu sevdiğim insan ile biraz daha fazla olabilmek için yapmışımdır. Mehmet Ali, ben mağlup oluyorum artık, ayrılalım diyorsun. Peki, ayrılalım. Laf mı bu? Ayrılabilir miyiz? Cemre cevap ver. Ayrılabilir miyiz? Bundan 2 veya 3 yıl sonrasını düşün. Harcadığın şeylere üzülmeyecek misin? Yahu ben ki her adımda senin sözlerini, hareketlerini, esprilerini arıyorum. Nasıl böylesine birdenbire bırakabilirim? Bırakmam Cemre. Zira seni seviyor ve sayıyorum. Ben sensiz yapamam ve yapmak istemiyorum. Bana bak, kendine gel. Kafanı kaldır. Omuzlarını bir tut ve enayilik etme. Sana ve bana yazık olacak. Çok tatlı bir beraberlik yok edilecek. Yazık değil mi? Sen gelince daha dikkatli hareket ederiz. Milletin ortasında dolaşmayız ama sen buna lise aşkı saklambaçları diyorsan orasını bilmem. Ben senin için o lise saklambaçlarına bile girmeye hazırım. Zira seni eşekler gibi özledim. Burnunda tutuyorsun. Anlıyor musun? Burnunda tutuyorsun. Resim. 4 adetlik resimden yapılmış bir kolaj görüyoruz. Bunlardan bir tanesinde Birant göl kenarında, bir tanesinde Cemre göl kenarında tek başına. Bir tanesinde belli ki kumsalda Birant ve Cemre yan yana güneşlenirken ve sonuncusunda da Cemre ile Birant birbirlerinin yüzlerine çok dikkatli bir şekilde bakarken. Kimsenin ruhu duymadan bu işi yürütülür Cemre. Kaşlarını kaldırıp gösterdiğin yola bak deme, yürütülür. İş ki sen iste. Senden gelecek soru, peki sonra ne olacak? Sonrasında senin nerede olacağın belli değil, benim nerede olacağım belli değil. Onu o zaman düşünürüz artık. Şunu unutma hayatım, tatlım, bir tanem. Seni bırakmam, bırakamam. Zira milliyetten daha kıymetlisin benim için. Benim mutluluğumun anahtarısın. Senin için gireceğim her sıkıntıya rahatlıkla göğüs gererim. Buna layıksın ve ben bunu istiyorum. Ötesi boş. Seni çok arıyor ve çok seviyorum. Bölüm 12. İhtilal. 1969 yazı. Okulu bitirip Türkiye'ye dağılmaya yüz tutmuş mutsuz bir yuvaya döndü Cemre. Babası evden taşınmış, Hilton'a yerleşmişti. Dragos'taki yazlıkta kalan annesi mutsuzdu. Ya ben ya Semiramis diye res çekmiş, boşanma davası başlamıştı. Ali sarılık olmuştu. Cemre babasının kendisine karşı tavrını da değiştiğini hissediyordu. Karıcanın prensesi olarak gittiği Fransa'dan üvey evlat olarak dönmüştü. Bir karar vermesi gerekiyordu. Bir yanda canı gibi sevdiği öz annesi, öte yanda kendisine bunca yatırım yapan üvey babası. Hiç tereddütsüz annemin yanındayım dedi. Bu karar yeni bir hayat anlamı taşıyordu. Varsıl bir ortam, gazete düşleri, gelecek planları hepsi aniden kağıttan bir kule gibi yıkılıp gitmişti. Her zaman kendisine ne olursa olsun sen benim kızımsın diyen babasının öfkesi hemen kendini gösterdi. Ercüment Karacan kızının arabasına Cemile'nin de bindiğini öğrenince Cemile uyardı. Anneni bindirirsen alırım o arabayı altından dedi. Cemile inat edince o zaman bırak anahtarları diye res çekti. Cemile anahtarları bırakıp çıktı. O günden sonra babasını 10 sene görmeyecekti. Şimdi Cemile ve ailesi zorlu bir devir. Cemile ve ailesi için zorlu bir devir başlıyordu. Ercüment Karacan onlara kızgınlığından önce Ortaköy'deki Sarı Köşkü, sonra Dragos'taki yazlığı hem de onlar içinde otururken satmıştı. Cemile, Cemre, Ali, Ömer ve bakıcıları gogoş ortada kalmışlardı. Bir aşçıbaşı ve garson da onlarla beraberdi. Cemre'nin tabiriyle sanki bir ihtilal olmuş, devrik kraliyet ailesi sokağa atılmıştı. Akaretler'deki spor caddesinde spor apartmanına taşındılar. Bir süre Suadiye'deki iki dairenin geliriyle yaşadılar. Köşkteki bazı kıymetli eşyaları mermer şömineyi sattılar. Bu arada Erol Simavi ve İlhan Özdemiroğlu'ndan yardım gördüler. Her gün evlerini dolduran o eski dostlar, renkli insanlar, samimi arkadaşlar birden sırra kadem basmış, çevreleri önce denhalaşmış sonra boşalmıştı. Boşanma davası 7 yıl sürdü. 7 yılın sonunda Cemile'ye ve çocuklara nafaka bağlandı. Cemre tabii ki milliyete dönmedi. Beklenenin tersine Mehmet Ali Birant değil, o gazeteden olmuştu. İyi bir iş bulup annesine destek olması gerekiyordu. O yaz şehrin reklam ve halkla ilişkiler işine girdi. Milliyetten ayda 700 lira alırken buradan 2500 lira kazanacaktı. Bir anda patronun kızı kostümünden soyunu vermiş, kendi ayaklarının üzerinde durur hale gelmişti. Bir anda gelince, o bu süreçte hep Cemre'nin destekçisi oldu. Sık sık annesinin evinde ziyaretine gitti. Ağlarken teselli etti, karar aşamasında yardım etti, öfkelendiğinde teskin etti. Ancak Cemre'nin yaşadığı deprem kısa bir süre sonra bir andın güç bela oturttuğu zemini de sarstı. Bir gün Ercüment Karacan kendisini çağırdı, buz gibi bir ses tonuyla "Bak dostum" dedi. "Ben bu Cemre'den nefret ediyorum. Şunu bil ki o kadının da onun etrafında dolaşanların da yeri yok burada." Bir an kendisinin katledildiğini anlamış, şok olmuştu. "Patronun kızını alacağım derken işimden oluyorum," diye düşündü. Prenses tahtını kaybedince prens adayının saray rüyası da sona ermişti. Fakat bir an zaten yokluktan geliyordu. Varlık içindeki bir ailenin darı düşmesinin ne olduğunu iyi biliyordu. Üstelik Cemre'ye bir flörtün ötesinde hisler besliyordu. Bu şatosundan kovulmuş kızın babasına bile eyvallah etmeyen cesareti, yitirdiği serveti önemsemeyen özgüveni, kendi ayakları üzerine dimdik duran hali ve o koşulu dahi çökmeyen morali onu etkilemişti. Karacanların ayrılığı tahmin edilenin aksine onları ayırmamış, daha da birbirine yaklaştırmıştı. İlişkiler eskisi kadar neşeli değildi belki ama daha derindi. Karşılaştıkları sorunlar birbirlerine güvenlerini perçinlemiş, dayanışmaları arttırmıştı. Henüz birbirlerine söylememiş olsalar da birlikte bir yaşam kurabileceklerini düşünmeye başlamışlardı. Miranda açısından durum biraz daha farklıydı. Kendisini Ercüment Karaca'na yakınlaştırdığını düşündüğü ilişki tersine dezavantaja dönüşmüş, kabus haline gelmişti. Daha içeri adımını atmadığı bir saraydan kovulmuştu. Gazetedekilerin bir kısmı prenses gitti, Brand bitti diye bakıyordu. Bu arada Milliyet Nuri Osmaniye'deki yeni binasına taşınmış ancak yazı işlerindeki istifalar 1965'te milletvekili olunca köşesini bırakan Çetin Altan'ın borçlunun doldurulamaması, gazete fiyatının 25 kuruştan 50 kuruşa çıkarılması gibi nedenlerle ciddi bir tiraj kaybı yaşamıştı. Çare olarak Milliyet geleneğine zarar vermeyecek bazı halkla ilişkiler kampanyaları düzenlendi. Bunların organizasyonunda da Brand görevlendirildi. Kampanyalardan biri 1969 yazında Apollo 11'in Ay'a seyahate çıkışını Milliyet okurlarına yerinde izletme projesiydi. Projenin patenti Amerikalılarındı. Ay yolculuğunun bütün dünyada yaratacağı hayranlık duygusunu perçinlemek için farklı ülkelerden üçer beşer kişiyi seyahat ve konaklama masraflarını üstlenerek NASA'ya davet etmişlerdi. Türkiye'de de organizasyonu Milliyet üstlenmişti. Gazete mektupla başvuran okurlar arasında kurayla seçilen üçü Amerika'da üç astronotun büyük yolculuğa çıkışını izleyecekti. İpekçi bu gezide onlara mihmandarlık etme işini bir anda verdi. Bu gezi bir andan ilk Amerika ziyareti ve en unutulmazlarından biriydi. Diğer kampanya daha da eğlenceliydi. Gazete büyük ilgi gören liseler arası bilgi kültür yarışmasına ek olarak liseler arası hafif batı müziği yarışması düzenlemeye karar vermişti. Amaç müzik alanında yeni seslerin ortaya çıkmasını sağlamak ve müzik sevgisini okullara yaymaktı. Hürriyet'in 1965'te başlattığı altın mikrofona rakip olunacak liselerin müzik grupları yarıştırılacak, kazanan gruplara plak yaptırılacaktı. Halkla İlişkiler Servisi'nin başındaki Necdet Günkurt bir anda bu yarışmanın organizasyonunu yapan bir ekiple görev teklif etti. Ekstra para ödeyeceklerdi. Mehmet Ali kabul etti. Yeni işine bayılmıştı. Kafilede gençlerle birlikte oluyor, onlara konser düzenliyor, elemeleri izliyor, yarışmalardan sonra gece eğlencelerine katılıyor, hem hoş vakit geçiriyor hem de yeni yıldızların yetişmesine ön ayak olduğuna inanıyordu. Bir gece İzmir'deki yarışmada sunucu gelmeyince perdenin arkasından öne çıkması, konseri sunması gerekti. Apar topar sahneye itildi. O çoktan hazırdı. Sıkı bir perhizle kilo verip 65 kiloya düştüğü için fit görünüyor, şık giyiniyor, üstelik Galatasaray'dan edindiği bir alışkanlıkla sahneyi yadırgamıyor, ağzı laf yapıyordu. Yarışmayı başarıyla sundu. Bazı profesyonel gruplar da yarışmaya desteğe geliyordu. O günkü konuk grup daha birkaç ay önce kurulan modern folk üçlüsüydü. Bir an kampanya boyunca gittikleri farklı şehirlerde onlarla birlikte olmuş, hem grubu hem menajerleri Rıncalı Uç'u çok sevmişti. Sahneye çıktı. Arkadaşlar karşınızda sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük üçlüsü, birbirinden abuk subuk şarkılarla modern folk üçlüsü deyiverdi. Salon alkıştan yıkıldı. Modern folk'un üç üyesi kahkahalarla sahneye geldi. Ve bu bir andın kariyerindeki ilk sunuculuk denemesi olarak kişisel tarihine geçti. Son olmayacaktı. Bu geziler, kafileler, kampanyalar eğlenceli olsa da bir andı gazetecilikten, sıcak haberden uzaklaştıran sabun köpüğü işlerdi. Orayına oturmaya başlayan dış habercilik kariyerinde tırmanmak, zirveye çıkmak istiyordu. Karaca'nın gözünü her dakika üzerinde hissederek ve gazetedeki dedikoducularla mücadele ederek bunu yapamayacağını hissediyordu. 6 yılda Milliyet Dış Haberler Servisinde iyi bir noktaya gelmişti. Ama sınıra dayandığı görüyordu. Yeni bir hamle yapmalı ve hem işinin gidişine hem de özel hayatına yeniden yön vermeliydi. Bunu yapacak potansiyeli vardı. Cesareti de. 30 yaşına girdiği 1971'de çok radikal iki hamle yapacak, hem iş hem özel hayatını kökten değiştirecekti. Ayrım sonu. Sayfa 173.